Ayrım 14, sayfa 158. Okul çocukları nedeniyle köyler arasında küçük bir kültür politikası tartışması çıkmıştı. Ulusun en yetkili eğitim makamı olan Ermeni Okullar Birliği'nin Miazial Engerutiyung Hayoz planına göre okullar yazın ilk sıcak günlerinde yani Mayıs ayının ortalarında kapanıyordu. Ancak en yüksek okul yöneticisi olarak Terhay Kazun aniden 8 gün gibi kısa bir tatilden sonra yeni öğrenim yılına başlanmasına karar verdi. Terhay Kazun'un kararının temelinde bütün halkın içine düştüğü şu uğursuz çalışma gayretine neden olan şey yatmaktaydı. Tufan belirtisi. Bütün düzenlerini çözecek, yok edecek o yaklaşmakta olanın karşısına daha fazla düzen, kaçınılmaz biçimde yaşanacak çaresizliğin karşısında daha fazla düzenlilik ve disiplin konmalıydı. Bunun da ötesinde şu can sıkıcı günlerde tatil sevinci yaşayan çocukların dizginlenemez gürültüsü, her şeyden bir haber çocuk şamatası çekilmez bir felaket olurdu. Eğer öğretmenler cephesinden ısrarlı karşı çıkış gelmeseydi, Terhay Kazun'un kararı herkesçe kabul görecekti. Ne var ki öğretmenler, en başta da Hrant Oskanyan, kendilerine yasal olarak tanınmış tatilden vazgeçmek istemiyorlardı. Muhtarları kullanmışlar, zavallı küçüklerin beyinlerini bu sıcak havada yormanın onlara ciddi zararlar vereceğini söyleyerek aileleri uyarmışlardı. Terhay Kazun'a karşı yürütülen kin dolu karşı propaganda faaliyetinin başını suskun Oskanyan çekmekteydi. Ama elbette başarılı olduğu söylenemezdi. Papaz taviz vermiyordu. Yedi köyün muhtarıyla toplantı yapıp kısa bir konuşmayla ikna olmalarını sağlamıştı. Böylece yeni öğrenim yılı yaz aylarına girilmiş olmasına rağmen eskisi son bulduktan kısa süre sonra yeniden başlayacaktı. Öğretmenler son çare olarak Gabriel Bagratyan'ı tartışma içine çekmeye çalıştılar. Şatakyan ile Oskanyan son derece ciddi bir resmiyet içinde gelmişlerdi villaya. Ancak Gabriel açıktan açığa ve sakınmadan kendisinin de derslerin devam etmesinden yana olduğunu açıkladı. Terhay Kazun'un kararını sadece genelde oynaylamakla kalmıyor, özel olarak da uygun buluyordu. Çünkü oğlu Stepan'ı okula Şatakyan'ın sınıfına gönderme kararı almıştı. Böylece Stepan nihayet kendi ırkından yaşıtlarıyla bir araya gelebilecekti. Öğretmen Şatakyan eğildi, sonra bilimin eski sertliğine karşı modern sağlık ve serbestlik isteğinin gerekliliğini ima ettiği kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasını bitirdiğinde Gabriel'in şaşırtıcı sorusuyla karşılaştı. ''Benimle neden Fransızca konuşuyorsunuz?'' Hapet Şatakyan kırıldığını belli ederek savundu kendisini. ''Sadece sizin için efendi.'' Şatakyan'ı öfkeyle iten Hrant Oskanyan sanki bu hareketiyle ''Bak gördün mü kendini beğenmişliğin her şeyi mahvettin'' demek ister gibiydi. Öğretmenlerin yenilgiyi kabul etmekten başka çareleri kalmamıştı. Fakat suskun Şatakyan Terhay Kazun'a duyduğu nefreti uzun bir hiciv şiiri yazarak boşalttı. Krikor'un başını çektiği gece toplantılarından birinde bu şiiri şarkı söyleyen olağanüstü zayıf Asayan'a okuttu. Öğretmen Asayan'ın sesi öfkeli etkilenmişlikle gümbür diyordu. Yan iş olarak kilise korosunun şefliğini yaptığından Terhay Kazun'un sert yönetimi altında başkalarının çektiğinden daha çok çekmişti. Mücadeleci şiir şu tehditkar dizelerle bitiyordu. O giydiğin papaz kisvesi örtse de güneşi kara bir bulut gibi. Güneş doğacak yine yıkıp bütün engelleri. Şiirde güneş sözcüğü allegorik olarak düşünsel aydınlık yerine kullanıldığına göre daha fazla eğitim yapılmasını isteyen Terhay Kazun'un papaz kisvesinin güneşi neden örttüğü anlaşılamamıştı. Krikor çömezinin bu ve benzeri hırslı çıkışlarına baş sallıyordu durmadan. Hıdır Bey'in bağlarının üst tarafındaki bayırlardan birinde daire olup oturmuşlardı. Eczacı şiiri istedi. Hiç bedilen kişiyi bir tarafa bırakmıştı. O her zaman konuyu bir tarafa bırakırdı zaten. Belirsiz bir soğukkanlılıkla açıkladı. Karışıklıktan başka bir şey değil Hrant Oskanyan. Şair dediğin eski zamanlarda vardı. Sadece şairler değil, eylemler, savaşlar, devlet adamları, kahramanlar da sadece geçmişte yaşamışlardı. Aslında bütün dünya tarih olarak algılanabilirdi ancak. Ama delikanlının hevesini tamamen kırmamak için elini salladı. ''Vazgeçme sakın, fakat daha öğrenecek çok şeyim var öğretmen.'' Bagratyan belirlenen günde yanında Stepan ve ayaklarındaki yaralar artık iyileşmiş olan küçük kız Sato olduğu halde yoğun oluk okuluna geldi. Daha önce Juliet ile kısa bir tartışma geçmişti aralarında. Herhangi bir şark kümesinde o pis çocuklarla yan yana oturacak oğlu için kaygılandığını söylemişti Juliet. Bulaşıcı hastalık ve bit tehlikesinin daha az korkmalarının doğal olduğu Paris'te bile Stepan'ı halk okuluna göndermemişlerdi. Gabriel tavrında ısrarlıydı. Düşünülecek olursa kısa süre içinde yerlerini gerçek tehlikelere bırakacak olan Juliet'in sözüne ettiği tehlikeleri ciddiye almak bile gereksizdi. Stepan'ın babası olarak o, çocuğun kendisinin olan şeyleri nihayet temelden öğrenmesini daha çok önemsiyordu. Başka zamanlarda ve durumlarda Juliet'in vereceği yüzlerce karşılık olurdu. Fakat şimdi hemen mücadeleden vazgeçmiş susmuştu. Bu suskun tavizi en az kendisi anlayabiliyordu. Gabriel'in olağanüstü umutsuz göründüğü o gece konuşmasından bu yana esrarengiz bir şeyler olmuştu. Huzurlu yaşantılarını, 14 yıllık evlilik süresince elde edilmiş olumlu sonuç yitirmişlerdi giderek. Juliet geceleri uyandığında yanında uyuyan adamla kendisinin artık aynı tarihi paylaşmadıklarını düşünüyordu. Onların ortak tarihi orada çok uzakta kalmış, onların olmaktan çıkmış Paris'te pırıl pırıl ışıklarla donatılmış öteki Avrupa kentlerindeydi. Ne olmuştu? Değişen Gabriel miydi yoksa kendisi mi? Hala beklenen felaketi ciddiye almıyordu. Tufanın kendisi gibi bir Fransızın önünde saygıyla durmayacağını düşünmek gülünç geliyordu Juliet'e. Birkaç hafta daha dayanmaktan başka çare yoktu. Sonra geldiği yere dönecekti. Bu birkaç hafta içinde olanlar ya da olmayanlar onun için önemsiz bir oyundu sadece. Gabriel'in Stepan'ı okula gönderme kararı karşısında o nedenle susmuştu. Ancak içindeki bu soğuk duygunun, ah beni ne ilgilendirir ki, aniden bilincine varınca korkmuş, sadece kendisi için değil, daha çok Stepan için şimdiye kadar tanımadığı bir acı duymuştu. Elbette Stepan bu yeni durumu sevinçle karşıladı. Babasına itiraf ettiğine göre Avakyan ile çalışırken kendisini bir türlü derslerine veremiyordu. Paris'te liseye gitmiş bu çocuk, Latince ve Yunanca öğrenen Stepan, köy okuluna gitmeyi yeğlediğini açıklamıştı Gabriel'e. Stepan'ın bu kadar heveslenmesinin nedeni elbette sadece Avakyan'la çalışırken sıkılması değildi. Son zamanlarda çocuğun düşünceleri de gerilmiş, karışmıştı. Özellikle Iskuhi ile Sato geldiğinden bu yana çok belirginleşmişti bu durum. Bir gün Sato'nun yüzünden kıyamet koptu evde. Stepan ile küçük kız bir sabah erkenden birdenbire ortadan kaybolmuşlar, ancak öğle yemeğinden çok sonra dönmüşlerdi. Bu durum Sato açısından kötü sonuçlar doğuracağından Stepan şövalye tavrıyla suçu üstlenmiş, Damlacık'ta gezerken yolu şaşırdıklarını söylemişti. Sadece Avakyan'a değil Gabriel'e de fena halde çıkışan Juliet, Stepan'ın bundan böyle Sato ile konuşmasını bile yasaklamıştı. Serseri küçük kız ev halkından tamamen soyutlandı. Evde olduğu zamanlar odasından dışarı çıkmayacaktı. Ama Stepan henüz tam iyileşmeden hasta yatağını terk etmiş İskuhi'nin yanına gidiyordu sık sık. İskuhi bahçede şezlonga uzandığında ayaklarının ucuna yere otururdu Stepan. Çocuğun öğrenmek istediği çok şey vardı. Durmadan Zeytun'u anlatmak zorunda kalıyordu İskuhi. Fakat Juliet'in geldiğini görür görmez suç ortakları gibi hemen susuyorlardı ikisi de. Stepan'ı nasıl da kendilerine çekiyorlar diye geçiriyordu aklından Juliet. Gösterişli bir yapı olan Yoğun Oluk Okulu, Musa Dağı'nın çevresindeki en büyük okul olarak 4 dersliğe sahipti. Yönetimi Terhay Kazun tarafından Şatakyan'a verilmişti. Öğretmen Şatakyan kendi inisiyatifiyle ilkokula kendisinin Fransızca ve tarih, Oskanya'nın ise edebiyat ve kaligrafi dersi verdikleri bir de yetkinleşme sınıfı eklenmişti. Bu da yetmemiş, yetişkinler için de akşam kursları açılmıştı. Bu kurslarda evrensel bilge Krikor bile bütün bilgisini ortaya dökme imkanı buluyordu. Yıldızlar, çiçekler, hayvanlar, taşlar, dünya üzerindeki halklar, şairler ve bilginler üzerine konferanslar vermekteydi Krikor. Fakat her zamanki gibi her konuyu ayrı ele almıyor, fantastik bir tarzda her şeyi birbirine karıştırarak yüksek hayal gücünün ürünü olan bilim masalları anlatıyordu. Konuşmalarını hep gizemli sözcükler ve rakamlarla süslüyor, dinleyiciler anlamamışlığın yorgun gözleriyle bakıyorlardı kendisine. Yine de eczacı Krikor'un halkın öğrenme isteğine aydınlık bir ışık tuttuğu açıktı. Çok yaşlı insanlar çoğunlukla dünyadan az biraz haberdar zanaatkarlar, bir tatil akşamında daha yeni bir şeyler duyup öğrenmek için akşam kurslarına geliyor, dar okul sıralarını dolduruyorlardı. Hapet Şatakyan, Stepan'ı 12 ile 15 yaş arasında öğrencilerden oluşan 30 kişilik yetkinleşme sınıfına almış ama bu arada Gabriel'i kenara çekip şunları söylemeyi ihmal etmemişti. ''Sizi tam olarak anladığım söylenemez efendi. Oğlunuz burada ne öğrenebilir ki? Büyük ihtimalle Stepan bir sürü konu hakkında benden daha çok şey biliyor. Çünkü ben bir süre İsviçre'de eğitim görmüş olmama rağmen yıllardan bu yana bu ıssız yerde çürümekteyim. Şu çocuklara bir bakın, orman kaçkınları gibiler. Oğlunuzun buradan olumlu yönde etkileneceği konusunda kuşkularım var.'' ''Çocuğu tam da bu etkiden mahrum bırakmak istemiyorum Şatakyan,'' dedi Gabriel. Akıllı bir Avrupalıyı ille de küçük şarklara benzetmek isteyen babanın inadı şaşırtmıştı öğretmeni. Sınıf çocuklarla, çocuklarının kaydını yaptıran ebeveynlerle doluydu. Yaşlı kadınlardan biri önündeki erkek çocuğu itekleyerek Şatakyan'a yaklaştı. ''İşte burada öğretmen, onu fazla dövme.'' Öğretmen kulağınızla duydunuz diyerek döndü Gabriel'e ve eski çağların batıl inançların, cehaletin hala süren etkisi nedeniyle iç geçirdi. İşte bunlarla mücadele etmek zorundaydı o. Stepan'ın haftada 4 kez okula gelmesi ve öncelikle Ermenice okuyup yazma konusuna ağırlık verilmesinde anlaşmışlardı. Sato'yu da en alt sınıfa yerleştirdiler. Bu sınıfta çoğunlukla kıt akıllı zeytunlu yetimden yaşça daha küçük kızlar vardı. Stepan daha okula ikinci gidişinde eve öfkeden taşmış olarak döndü. Giydiği şu aptal İngiliz giysileri nedeniyle kendisiyle alay edilmesini istemiyordu artık. O da öteki çocuklar gibi giyinmeliydi. Köydeki terzilerden birine kendisi için herkesin giydiği kuşaklı entari ve şalvar diktirilmesini son derece sert bir ifadeyle talep etti. Bu nedenle annesiyle karara bağlanmaksızın günlerce süren tartışmalara girişmek zorunda kalmıştı. Samuel Avakyan'a Stepan'la yaptığı dersler yerine yeni ve çok başka bir iş verildi. Gabriel son haftalarda topladığı bir sürü dağınık notu Avakyan'a teslim etmiş, genç adamdan bunları birçok nüsha olarak büyük bir istatistik özet haline getirmesini istemişti. Bu çalışmanın amacını bilmiyordu Avakyan. İlk önce en güneydeki dantel üreticisi Köy Vakıf'tan, en kuzeydeki bal üreticisi Köy Kebusiye'ye kadar köylerin toplam nüfusunun belli açılardan saptanması gerekiyordu. Sonra Bagratya'nın yoğun olup köy katibinden ve yaşlılar kurulu üyesi öteki 6 köylüden aldığı veriler düzene sokulacak ve kontrol edilecekti. Avakyan hemen ertesi günü Gabriel'e aşağıdaki kesin listeyi vermeyi başardı. Cinsiyet ve yaşa göre 7 köyün listesi aşağıdaki gibiydi. 4 yaşın altında 583 bebek ve çocuk, 4-12 yaş arası 579 kız çocuğu, 4-14 yaş arası 823 erkek çocuğu, 12 yaşın üzerinde 2074 kadın, 14 yaşın üzerinde 1550 erkek, toplam 5609 kişi. Bu sayımın içinde evinde kalanlarla birlikte Bagratyan ailesi de vardı. Bu toplam listelerin dışında daha ayrıntılı listelerde tutulmuş, örneğin tek tek köylerdeki aile sayısını, meslek ve iş ayrımını konu alan istatistikler yapılmıştı. Kısaca denebilir ki soruna bütün önemli açılardan bakılmıştı. Gabriel bölgedeki hayvan verisini de saptamaya çalıştı. Sadece küçük bir bölümü yerine getirilen bu çalışmanın yürütülmesi pek kolay olmamıştı. Çünkü konuya ilişkin muhtarların bile kesin bilgisi yoktu. Kesin olan şuydu: büyükbaş hayvana, sığır ve ata hiç kimse sahip değildi. Buna karşılık durumu iyi olan her ailenin birkaç çift keçisi, yük taşımada ve binek hayvanı olarak kullandığı bir eşeği ya da katırı vardı. Tek tek hayvan üreticilerinin ya da cemaatlerin koyun sürüleri, dağlı halkların geleneklerine göre bir kırkım zamanından ötekine kadar çobanların gözetiminde tenha meralarda ve çayırlarda yayılmaktaydı. Bu sürülerde kaç koyun bulunduğunu yaklaşık olarak bile bilmek olanaksızdı. Her türlü işe gönüllü olan çalışkan Avakyan dolaşıp duruyordu köyler arasında. Gabriel'in çalışma odası koca bir kadastro şubesi haline gelmiş gibiydi. Fakat genç öğrenci, varlıklı bir adamın son derece güvensiz bu bekleme süresini kılı kırk yararak bulunmuş bu tür sabır oyunlarıyla doldurmasına gizlice omuzlarını silkiyordu. büyük ihtimalle Musa Dağı'da yaşayan halkın yaşantısına ilişkin yazı yazmayı tasarlayan bu hülyalı titiz adama hiçbir şey not alınmayacak kadar önemsiz görünmüyordu. Köylerde kaç tandır bulunduğunu bilmek istiyor, tahıl üretimiyle ilgileniyordu. Dağlıların Mısır'ı ve Kırmızı Suriye tohumunu Müslümanlardan almalarının onu kaygılandırdığı görülmekteydi. Ne Yoğunoğlu'da ne Bitiyaz'da ne de başka bir yerde Ermenilere ait değirmen bulunmaması da açıktan açığa endişe duyduğu konulardan biriydi. Hatta eczacı Krikor'a bile yanaşıp ilaçların durumu hakkında bilgi istemişti. Gabriel'in kendisine eczanesine değil kütüphanesinde ziyaret etmesini bekleyen Krikor, düş kırıklığına uğradığını belli eden bir el hareketiyle çevreye işaret etmişti. Tahta raflara yabancı yazılarla işaretlenmiş bir sürü kase ve kap vardı. Eczaneyi akla getiren de sadece bunlardı zaten. Köşede üç büyük petrol güğümü, bir tuz çuvalı, birkaç balya çabuk tütünü ve bir parti süpürgeci malzemesi dükkanın canlı kesimini oluşturmaktaydı. Krikor kemikli işaret parmağıyla mistik vazolardan birine vurdu Haşmet'le. Bütün ilaçlar Johannes Chrysostomos'un çok önce söylediği gibi 7 temel elemandan oluşur. Bunlar kireç, kükürt, güverçile, iyot, söğüt reçinası ve defne suyudur. Yüzlerce ilaçta da hep aynı. Krikor Johannes Chrysostomos'un bu temel elemanlarından kendisinde çokça bulunduğunu gösterir gibi kaseye yumuşak bir fiske vurmuştu. Çağdaş eczacılıkla ilgili bu dersten sonra Gabriel daha fazla araştırma yapma gereği duymadı. Neyse ki evinde kapsamlı bir ecza dolabı mevcuttu. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi kuşkusuz silah meselesiydi. Arkadaşı Nurhan Çavuş konu üzerine belirsiz imalarda bulunuyordu sık sık. Fakat Gabriel Yaşlar Kurulu'ndakilere ne zaman bu konuya ilişkin bir şey sorsa, ne yaparsa yapsın sıvışıp gidiyorlardı. Günlerden bir gün muhtar Kebusyan'ı evinde yakaladı. Kaçmasına olanak vermeyecekti bu kez. ''Benimle açık konuş Thomas Kebusyan. Ne kadar ve ne tür silahlar var elinizde?'' ''İsa aşkına bizi felakete mi sürüklemek istiyorsun efendi?'' ''Neden güven duymuyorsunuz bana?'' ''Karım bilmiyor, oğullarım bilmiyor, öğretmenler bile bilmiyor, hiç kimse.'' ''Ağabeyim Avedis biliyor muydu?'' ''Ağabeyin Avedis'in nar içinde yatsın haberi vardı elbette. Fakat kimseye söz etmedi bundan.'' ''Ağzını tutamayacak biri gibi mi görünüyorum ben?'' Eğer ortaya çıkarsa hepimizi öldürürler. Şaşılaşmasına, saçsız başını durmadan sallamasına rağmen konuğundan kurtulamayan Kebusyan, en sonunda oda kapısını iyice kapayıp ürkekçe fısıldayarak gerçeği itiraf etti. 1908'de İttihat Sultan Abdülhamit'e karşı harekete geçtiğinde, Jön Türkler İmparatorluk sınırları içindeki bütün kaza ve köylere silah dağıtmışlardı. Silahlar öncelikle Ermeni bölgelerine verilmişti. Çünkü o zamanlar Ermeniler devrimin temel desteği olarak görülüyorlardı. Enver Paşa'nın bu durumdan elbette haberi vardı. O nedenle 1. Dünya Savaşı patlak verdiği gibi sivil Ermeni halkının silahsızlandırılmasını emretmişti. Talimatın uygulanmasında tek tek hükümet görevlilerinin karakter ve zihniyetinin önemli rolü olmuştu. Erzurum ve Sivas'ta olduğu gibi eğer vilayetlerde İttihat'ın taşra örgütünün bilinen atılganlığı edigemense silahsız insanların hükümetin emrini yerine getirmek için jandarmalardan silah satın aldıklarına rastlanıyordu. Çünkü böyle yerlerde silahımız yok demek aslında var olan silahları haince emeller için inkar etmek anlamına geliyordu. Celal Bey'in vilayetinde ise tahmin edilebileceği gibi uygulama daha yumuşaktı. İstanbul'daki muhteşem savaş tanrısının önlemlerine karşı insan yanı şahlanan mükemmel vali bu tür emirleri tamamen çöp sepetine atamadığı zamanlar büyük bir gevşeklikle uyguluyordu. Bu yumuşaklık Maraş mutasarrıfı hariç alt görevlilerin davranışına da yansımaktaydı. Ocak ayında bir gün kızıl saçlı müdür polis yüzbaşısıyla birlikte silah teslim almak için Yoğunoğlu'a gelmiş, hiçbir zaman kendilerine silah verilmediği tebessümle temin edildikten sonra sessiz sedasız geri dönmüştü. O günlerde muhtar Kebusyan'ın komitenin sözcülerine silah alındığına dair belge vermemiş olması büyük şanstı. ''Çok iyi'' diye övdü Gabriel muhtarı. ''Peki silahlar işe yarar mı bari?'' 50 mavzer ve 250 piyade tüfeği, her 30 şarjör için 150 atış. Gabriel düşünceliydi. Gerçekten de bu hiçbir şey demekti. Acaba köylülerin başka ateşli silahı yok muydu? Kebusyan yine duraksadı. Bu onların meselesi. İçeriden birçoğu ava gidiyor. Fakat birkaç yüz çakar almaz eski tüfeğin ne değeri olabilir ki? Gabriel ayağa kalkıp muhtara elini uzattı. Bana güvendiğin için teşekkür ediyorum Kebusyan. Her şeyi söylediğine göre şimdi de bunları nereye koyduğunuzu öğrenmek istiyorum. Bunu gerçekten de bilmek zorunda mısın efendi? Hayır, fakat merak ediyorum. Söylememen için neden olmadığını düşünüyorum. Muhtar vicdanıyla mücadele etmekteydi. Bu sırrı Terhay Kazun ile genç zangoşun dışında kimse bilmiyordu. Fakat Gabriel'in kişiliğinde Kebusyan'ın karşı koyamadığı bir şey vardı. Umutsuz yakarışların ardından sırrını ona açıklamak zorunda kalmıştı. Tüfeklerle dolu sandıklar ve cephane kutuları yoğun oluk mezarlığında uyduruk isimlere ait gerçek mezarlara konmuştu. Konuğunu uğurlamak için kapıyı açarken, işte şimdi hayatımı senin ellerine verdim efendi diye iç geçirdi muhtar. Gabriel arkasını dönmeden yanıtladı. Belki de gerçekten böyle oldu Thomas Kebusyan. Bagratyan'ın beynini kendisine de korkudan sarsıcı düşünceler meşgul etmekteydi. Gece gündüz tek bir saat bile bırakmıyorlardı peşini. Titizlikle sürdürdüğü araştırmalarına rağmen bu düşünceler Yeşil Dağ'ın eteklerindeki bütün yaşam gibi düşsel bir imparatorluktan çıkıp gelmiş gibiydiler. Gabriel sadece önündeki başlangıcı, yolların çatallandığı dört yol ağzını görüyordu. Beş adım ötesinde her şey sis ve karanlık içindeydi henüz. Fakat karar öncesindeki her hayat için hiçbir şey hedef kadar gerçek dışı olamazdı elbette. Yine de Gabriel'in bütün enerjisiyle sadece bu dar vadide hareket etmesini, belki de hala olanaklı olan çare bulmaktan kaçınmasını anlamak mümkün müydü? Neredeydi o ses? Neden duraksıyorsun Bagratyan? Neden günlerin gelip geçmesine göz yumuyorsun? Ünlüsün, servetin var. İkisini de terazi kefesine koy. Karşında bir sürü tehlike ve en büyük zorluklar olsa da Juliet ve Stepan ile birlikte Halep'e kadar ulaşmayı dene. Halep nihayetinde büyük bir kent, orada ilişkilerin var. Hiç olmazsa karın ve oğlun için konsoloslukların himayesini sağlayabilirsin. Gerçi her yerde ileri gelenleri tutukladılar, sürdüler, işkence edip astılar. Bu durumda yolculuğa çıkmak çok tehlikeli. Peki kalmak daha mı az tehlikeli? Daha fazla bekleme, çok geç olmadan kurtulmayı dene. Her zaman susmazdı bu ses. Sadece örtülü bir tınısı vardı. Musa da huzur içindeydi. Değişen hiçbir şey yoktu. Burada dünya Rıfat Bereket Ağa'nın dedikleri doğruluyordu sanki. En ufak bir olay dahi ulaşmıyordu vadiye. Şu an bile bazen yitik bir çocuk söylencesi gibi algıladığı yurdu iyice içine almıştı Bagratyan'ı. Onun için Juliet anlamından çok şey yitirmişti. Belki isteseydi de Musa Dağ'dan kurtulamazdı artık. Gabriel silahlara ilişkin konuşmama sözüne bağlı kalmış, Avakyan'a da tek söz etmemişti. Buna karşılık genç öğrenciye yeni görevler vermişti. Avakyan bir haritacı gibi çalışıyordu artık. Mart ayında babasının isteği üzerine Stepan'ın beceriksiz çizgilerle çizmeye başladığı damlacık planı anlam kazanmıştı şimdi. Bagratyan Avakyan'dan dağın büyük ölçekli haritasını üç nüsa halinde çıkarmasını istedi. İnsanlar ve hayvanlardan sonra vadide araştırılacak bir şey kalmadı diye düşündü genç öğretmen. Şimdi sıra dağlara geldi. Damlacık bilindiği gibi Musa Dağı'nın özüdür. Dağ kütlesi kuzeyde Baylan Vadisi'ne doğru düşsel doğal kuleler ve taraçalar halinde yiten birçok kola ayrılırken, güneyde Orontes Nehri'nin mansabına düzensiz aynı zamanda da bölük börçük biçimde düşer. Dağ bütün gücünü ve yoğunluğunu ortada damlacıkla toplamıştır. Burada kayalıklardan oluşmuş güçlü yumruğuyla yedi köyün vadisini bol kıvrımlı bir battaniye gibi çeker göğsüne. Yoğun oluk ile Hacı Habibli üzerinde oldukça dikey duran en yüksek iki kubbesi de burada şaha kalkmıştır. Bu en yüksek iki kubbe kısa otlarla kaplı ağaçsız tek bölgedir. Damlacığın arkası oldukça geniş bir yayla oluşturur. Palamut meşesi geçidiyle kıyı şeridindeki dik kayalıklar arasındaki en geniş mesafe, Avakya'nın hesaplarına göre havadan 3 kilometreden fazladır. Gabriel'in kafasını en fazla meşgul eden doğanın bu dağ yüzeyine oturttuğu çok keskin sınırlardı. Önce kuzeyde bir boğaz ve dar geçitle birbirine bağlanan bir yarık vardı. Öyle ki burada vadiden yukarıya doğru eski bir keçi yolu bile çıkardı. Ne var ki bu yol çalılıklar içinde yitip gitmişti zamanla. Çünkü dik kayalıkları aşarak denize ulaşmak olanaksızdı. Buna karşılık güneyde dağın kırıldığı yerde çıplak, neredeyse hiç bitki örtüsü olmayan bir yarım daire üzerinde kayalardan oluşmuş, 50 ayak yüksekliğinde muazzam bir kule uzanmaktaydı göğe doğru. Bu kule denizin bir kısmıyla Müslüman köylerinin yer aldığı bütün Orontes Ovası'na, çıplak Cebel Akra'nın tepelerine kadar egemendi. Yeşil sarmaşık otları içine kıvrılan Selosya'nın tapınakları ve su kemerlerini, Antakya'dan El Eskel ve Süveydiye'ye giden en önemli karayolundaki her araba izini görmek mümkündü. Bu küçük kentin beyaz yapıları ışıldıyor, denize çok yakın bir yerde Orontes'in sağ kıyısında büyük ispirto fabrikası göze çarpıyordu güneşin altında. Her askeri kafa Damlacığın en ideal savunma noktası olduğunu hemen kavrayabilirdi. Boş zamanı bol yürüyüşçileri bile zor ve kötü yolu nedeniyle yıpratan dağın elverişsiz vadi tarafı bir yana bırakılırsa gerçekten tek bir saldırı noktası kalıyordu geriye. Kuzeydeki Darboğaz. Burası savunma için yüzlerce avantaj sunmaktaydı. Yarığın iki yanının bodur ağaçlar, bodur çamlar, çalılıklar ve her türlü yabani otla dolu olmasını, aşılmaz engeller oluşturması bu avantajlardan sadece biriydi. Avakya'nın haritacılık faaliyetlerinden Gabriel uzun süre hoşnut kalmamıştı. Durmadan yeni yanlışlar ve eksiklikler buluyordu. Genç öğrenci patronun takıntısının giderek deliliğe dönüştüğünü düşünmekteydi. Hala hiçbir şeyden haberi yoktu. Bütün günlerini Damlacık'la geçiriyorlardı artık. Balkan Savaşı'nda topçu subayı olan Bagratyan, şimdi kullanım değeri kazanmış olan çifte dürbüne, ölçüm aletlerine, pusulaya ve yer tespiti için başka araçlara sahipti hala. Krokilerde her pınarın akış istikametinin, her yüksek ağacın, her büyük kaya kütlesinin gösterilmesine inatçı bir dikkat göstermekteydi. Fakat sadece kırmızı, yeşil ve mavi çizgiler değil, tuhaf sözcükler ve rakamlar da vardı krokilerde. Doruk'taki yuvarlak dağ tepeleriyle kuzey geçidi arasında çok geniş, düz bir alçaltı yer almaktaydı. Burası mükemmel çimenlerle kaplı olduğundan, her zaman ak ve kara koyun sürülerini otlatan, eski zamanlardan çıkıp gelmiş birileri gibi, yaz-kış kepenekleri içine günlerini uyuklayarak geçiren çobanlara rastlanırdı. Gabriel ile Avakyan adımlarını sayarak çayırlığın çevresine dolaşmışlardı. Yukarıda çayırlığın kenarında güçlü eğrelti otları arasında kendilerine yol açan iki pınara işaret etti Gabriel. Büyük şans, bütün bunların üzerine kırmızı kalemle kent çukuru yazın. Bu tür gizemli sözcüklerden geçilmiyordu. Gabriel'in ısrarla yumuşak, serin güzelliği olan bir yer aradığı görülmekteydi. Nihayet böyle bir yer buldu. Burası da bir pınarın kenarındaydı. Yüksek düzlükle dik kayalıkların arasında, mersin ağaçlarıyla alp gülü fundalıklarının oluşturduğu, koyu yeşil bir kuşağın geçtiği denize daha yakın bir yerdeydi. ''Bunu kaydedin Avakyan ve kırmızı kalemle not düşün. Üç çadır mevkii'' dedi. Avakyan sormadan edemedi. ''Üç çadır mevkii ne demek?'' Fakat Gabriel çoktan yürümeye başladığı için duymamıştı soruyu. ''Düşçünün birine düş kurmakta yardım etmek zorundayım.'' diye geçirdi aklından Avakyan. ''Üç çadır mevkii'' sözüyle ne anlatılmak istendiğini ancak iki gün sonra öğrenecekti.